Zamanlama Mandar'a hoş geldiniz. Tekrar konumuz bu haftada her hafta olduğu gibi esnaf, şair ve gönül insanı Çetin Tankoç. Çetin hoş geldin.
Hoş bulduk zaten.
Bir şey diyecek gibi.
Yok Hollywood'da dedim sana ama hiç üstüne alınmadı.
Neden hocam? Yeni imajdan dolayı mı?
Yeni imaj bu mu hocam? Hollywood'da
yeni
zaten.
Yeni imajım bu hocam.
O zaman kestane banının diyarı Ayvalık'tan Hollywood'a selamlar hocam.
Aleyküm selam hocam. Peki Çetin, şimdi biliyorsun kurda oynamaları. Sen de esnafsın. Bir kere esnafın nabzını şöyle koluna bir ekrana doğru tutar mısın acaba? Bir esnafın nabzını ölçelim. Bir tabii kendi hocam, nabzını ölçsene. Ne, kaç atıyor şu an? Kendi
hocam benim nabız sorunum var zaten biliyorsun.
Atmıyorum.
Sağlık konularına girmeyelim be kardeşim.
Peki hocam.
İnsanlar beni hocam sahtekarlıkla suçluyor ya.
Ya Çetin, İnsanlar bir esnafın...
İnsanlar benim sağlık hakkında konuştuğumda, sağlığım hakkında konuştuğumda AK Parti'li bir bakan gibi düşünüyor. Değilim kardeşim. Benim söylediklerimin vesikaları var, vesikaları.
Hayır Çetin, yani onu kastetmedim. Yani senin hastalığının altını çizmek için söylemedim. Sen ama maşallah benim gördüğüm kadarıyla kafası aynı Demirel gibi Zenit saat gibi çalışan bir adamsın.
Tabii hocam. Ben şöyle bir şey dedim mi kimseye? Düşük nabız, yüksek ihracat gibi bir lafım oldu mu?
Olmadı. Ama ben hani esnafın bir nabzını ölçelim dedim. Sen de esnaf olduğum için. Neyse anneme sorayım.
Nabız ölçücüler Demirel kuşağı da onlar da bitti.
Öyle
şimdi
mi?
Nabız ölçer atıyorlar mitinglerde. Kendi nabzını kendin ölç.
Kendi nabzını kendin ölç. Peki. Çetin, şimdi kurdaki oynaklığı biliyorsun. Bir ekonomik krizden bahsediliyor artık. Hatta derinleşen bir krizden. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı bir ekonomik kurtuluş savaşı başlattı. Bu bildiğimiz kurtuluş savaşından farklı olacak galiba, değil mi? Bizi tabii cepheye sürdüklerini sanmıyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Valla öncelikle cepheye belediye şairleri sürülecek. Çünkü biliyorsun ortamda bir cephe varsa önce tantanacılar, cazgırlar ve şairler çıkar. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı çok talihsiz ki Türkiye'nin belediye şairleri boş çıktı. Bizi cepheye çekecek şiir bile yazılabilir. O sempozyum, bu ihale, bu şu bu bu, maalesef Türkiye'nin belediye şairliği boş çıkmıştır. Oysa ki Kurtuluş Savaşı şairlerine bak, şiir gibi şiir yazıyorlar. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Ben hayatımda Zeybe'yi duydum, Halay'ı duydum, Bozlağı duydum. Bu kurdaki oynamayı ilk defa duyuyorum. Yani bir kur nasıl oynar? Hani böyle mi oynar? Böyle böyle mi oynar? Lazca mı oynar? Bu kur muhtemelen Anadolu'lu değil. Bu kur başka bir yerde. Bu kurun kökü dışarıda zaten.
Oynak bir kur. Olsa, oynak bir kur.
Ya oynak da kardeşim. Bu kurun kökü içeride olsa bu altta bu kura göre bir tempo tutturur. Görüyorsun ki bir tempo yok ortada. Kur oynuyor, biz izliyoruz. Kur oynuyor, fırıncılar odası konuşuyor. Kur oynuyor, taksi şoförleri konuşuyor. Demek ki bu kur başka bir yerden bu kur. Bu kura karşı Kurtuluş Savaşı vermemiz elzemdir.
Ama biliyorsun kanımız da yok artık.
Ya kanımız yok.
Cepheye top taşıyacak.
Cepheye artık top taşımıyor. Cepheye mümkün mertebe her akşam televizyona çıkan bütün gazetecileri sürsünler. Bir kere bu cepheye dair bir hayalim var sadece.
Ha, buyurun hocam.
Benim bir hayalim var. Diyor buyurun. Amerikalı adam. Benim bir hayalim var.
Martin Luther King.
Martin Amerikalı Luther adam. King. Dediği gibi benim bir hayalim var. Kurtuluş Savaşı, ekonomik Kurtuluş Savaşı'nın cephesine ilk başta her akşam televizyona çıkan gazeteciler, çok bilmişler, her bokologlar çıkacak. Hemen arkasına belediye şairleri. Kilosu fazla olup mısrası az olan şairler. Hani o böyle şişko şişko şairler var ya. Yaklaşık 20 yıldır şiir yazmayıp sadece kebapçıya giden, Baran Ocakbaşı'na gidenler. Üçüncüsü, hani bu alışacaksın diyenler var ya. Hani alışıyorlar sürekli. WhatsApp alıştırmaları yapanlar var. Şöyle yapanlar var ya. Onlara, cepheye bunları söyleyeceksin. Sonra bu cephe yoluna girdi mi? Oradan sonra biz geliriz. Sonra beni yazın. Yaz. Ben varım. Sonra sadece Cengiz. Sonra
yaz beni de yaz.
Zonguldak'tan kestane balı üreticileri. Sonra cep telefonu sorucuları. Sonra ne ekonomik sıkıntı var diyenler. Sonra dayılar, amcalar.
Soğan ekmekçiler.
Soğan ekmekçiler. Ekmek arası soğancılar. Ya kardeşim biz tavuksuz tavuk dönere bile razı olur bir milletken. Ya onu bile çok görüp soğan diyorlar. Ya kardeşim soğan ekmek diyorsun da hiç marketten soğan aldık biz. Aldın mı ya? Ya soruyorum zaten.
Soruyorum ben ya. Hep online alışveriş yaptığım için soğanın fiyatını bilmiyorum tabii. Peki Çetin abi gerçekten sen peki soğan ekmek yedin mi? Yani ben açıkçası ekmeğin arasına soğan koyup hiç yemedim yani.
Bir kere bu ekmek soğancıların İslam literatürüne bile yabancılıkları o kadar aşina ki bunları İngiliz adamıdır. Neden? Kiliseye soğan yiyerek gidebilirsin. Ama camiye soğan yiyerek gidemezsin. Gidemezsin. Cami adabında yazar. Bir, soğan yediysen gelme. Sarımsak yediysen evde kal. Evde kal. Hani vardı ya bu evde kal kampanyaları. Bunlar İslam'dan çalınmıştır. Benim eşrafım buldu evde kal kampanyasını. Ama elin Covid'cisi çaldı. Halbuki evde kal kampanyası sarımsak yiyen Müslümanlara karşı ilk cahiliye karşı Müslümanlar bulmuştur. Bugün dünyada ne olup bitiyorsa, kur da oynuyorsa, TL de yükseliyorsa Kur'an'da var kardeşim.
Ayrıca bilirsin ki.
Aksini iddia eden İsmail Nacer'e başvursun.
Ayrıca Çetin biliyorsun yani insanları rahatsız eden şey melekleri de rahatsız ettiği için Peygamber Cebrail ile görüşürken soğan sarımsak yemezmiş.
Çünkü melekler alıngandır. Melekler naiftir. Meleklerin çalışma prensipleri kokuya karşı çok aşırı duyarlıdır.
Valla bizim meleklerle aramızı iyi tutmak için soğana alternatif başka bir gıda bulmamız lazım o zaman.
Valla işte bak sırf editörümüz Meryem Köse diye valla sadece çay içiyorum programda. Aman ha Meryem Hanım rahatsız olmasın.
Peki. Şimdi Çetin bu cep telefonu biliyorsun çok yaygınlaştı demeyelim artık bir uzvumuz haline geldi. Yani hayatımızın çok önemli bir parçası haline geldi. Ve bununla birlikte dolandırıcılıklar da ortaya çıktı. Şimdi bir çeşit biliyorsun şöyle dolandırıcılıklar çok yaygın. İşte dinlemede FETÖ'ye takıldınız, terör örgütüne takıldınız. İşte hakkınızda şöyle inceleme var, halletmek için şu kadar kontör yollayın, para yollayın, biz polisiz falan. Ama sen daha nitelikli bir dolandırıcılık çeşidinden bahsedeceksin galiba değil mi?
Evet. Şimdi bak birincisi dünyada cep telefonu tüketimi dünya ekonomisine göre bir katma değerin ifadesidir. Türkiye hariç. Türkiye'de cep telefonu varsa yoksulluk yoktur. Grafiğini çizmiştir Türkiye. Bakın dünya grafik teorisine ilk defa cep telefonunu biz soktuk. Cebindeki telefonu çıkartırken de adamın zengin mi fakir mi? Hani eskiden bir yalan vardı. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Artık belli. Telefonu çıkarıyorsun. Paran mı var imanın mı var belli oluyor. Şimdi gelelim senin sorununa hocam. Peki bu son dönemde emniyetteki dostlarımdan aldığım bir bilgiye göre kendini Maliye Bakan Yardımcısı olarak tanıtan bazı şahıslar düşük faizle düşük faizle düşük, hayır olur mu? Enflasyon yiğidin kampçısıdır. Bak bugün her FETÖ çıktığında Osmanlı'nın enflasyonu yüksektir. Ne zaman Osmanlı'da enflasyon düştü, FETÖ'ler bitti. Gerileme çağı başladı. Enflasyonun en yüksek olduğu dönemde Lale Devri yaşadı benim ecdadım. Sıfırın bulunması enflasyonun sayesindedir. O yüzden onu karıştırma.
Pardon. Sıfır,
düşük faiz yüksek ihracatın bir
öncüsüdür. Evet, yüksek ihracat.
Düşük faiz yüksek istihdamın habercisidir. Diyen kendini Maliye Bakanı'na tanıtanlarda halkımızı uyarıyorum. Yok böyle bir şey kardeşim. İşe gireceksen git dayına söyle, bir aracı bulsun, işe soksun. Mülakata bile gerek yok. Gerek yok bunlara kardeşim. İstihdam dayılarla olur. Mülakatsız olur. Ne zamandan beri istihdamın düşük faizle ilgisi oldu ya? Ben Demirel'den beri Türk siyasetini yakından takip et. Hiçbir zaman istihdamın enflasyonla bir alakası olmamıştı. Dayım var mı? Amcam var mı? Ankara'da bir tanıdık var mı? Bitti. Kutsal üçlü. Tanıdık dayı, tanıdık amca. Ankara. Bitti gitti. O yüzden halkımızın Maliye Bakan Yardımcılığına karşı duyarlı olması buradan önemli. Uyarıyorum. Ve ceplerinde taşıdıkları telefonu lütfen paralarına ve imanlarına göre ayarlamalarını özellikle istiyorum.
Peki, teşekkürler Çetin. Şimdi Çetin, biranın zararları diye galiba Twitter'da yayınlandı değil mi bu? Post
bir
olarak.
YouTube videosu.
Bir YouTube videosu. Önemli bir video. Biliyorsun hayır, sadece... bira insanlık tarihinin en eski alkollü içkisi ve insanlık çok uzun zamandır bira tüketiyor. Hatta biliyorsun senin Kenan Evren'in yargılanması gereken tek madde olarak sunduğun kahvehanelerde biranın yasaklanması konusu var. Değil mi?
Tabii evet.
Yani onca adam asıldı. İşte Türk solunun kafası ezildi. İşkenceler, gözaltılar. Ama o son kahvehanelerde birayı yasaklama olayı şey gibi oldu herhalde değil mi? Biraz poşetin parayla satılması ya da cam film kaplanmasının yasaklanması gibi senin için herhalde.
Evet.
Ben neye bakıyorum abi, bir kere orada saatlerdir.
Türkiye'nin önemli hepatit uzmanı İbrahim Gökçek'in uzun yıllar içtiği biralarla elde ettiği bilgiler bunlar. Biranın zararları. Bir, penisin küçülür kardeşim. Şimdi sadece sen de gençken çok bira içtin. Mesela evet. Bir canlı örnek olarak penisin küçüldü.
Vallahi hocam aynı bildim bileli kendim benim.
Peki memelerin büyüdü mü?
Vallahi memelerimi büyütmeye çalışıyorum, büyümüyorlar açık söyleyeyim. Yani
sen,
gerçekten memelerim biraz büyüsün isterdim. Bir göğüs kası gibi gözüksün isterdim.
O zaman sen bir Alman ajanısın. Çünkü Almanların bira çok içmesinden dolayı penisleri küçülmüş, memeleri büyümüş. Eşleriyle de sırtını dönerek uyuyorlarmış. Bu bilimsel bulgu. Benim iftiram değil ha, yanlış anlama. Bütün Almanlar çok mutsuz. Bütün. Ama Müslümanlar
öyle mi? Şeyi merak ettim. Yani teknik olarak penisin küçülmesi gibi bir şey duymadım ben daha önce hiç ya.
Kardeşim sen cahil misin ya? İbrahim hani... Gökçek söylüyor bunu. Sen İbrahim Bey'den çok mu biliyorsun ya?
Hayır, büyütücü var da.
Bu işte küçültücü.
Küçültücü bu.
Tabii. Hurma yersen büyür. Bira içersen küçülür kardeşim. Yaz bunu bir kenara. Bu bilimsel. Ama
vallahi ben sana şunu söyleyeyim. O zaman hurma aromalı bir birayla bunu nötrleriz biz. Yine birasını içen içer, penisinin boynuna bakan bakar.
Yine Türk İslam sentezi be hocam.
Ya mesela Çetin ben yaklaşık 2 aydır falan içmedim. Şimdi o zaman ben yarın başlayayım bakayım. Önce bir bugün bir ölçüm yapayım.
Tabii
Sonra
tabii
bira
hocam.
içmeye başlayayım. Bir ay bir bira içeyim bakayım. Bir ay sonra bir daha ölçeyim. Belki
Ya kardeşim,
Ocak.
bilimde ayıp yoktur ya. Şeriatta ayıp olmaz. Ölçeceksin, gün gün yazacaksın. Halkın yararındadır bunlar. Sadi hocam, bakın Sadi
Peki.
Bey, bakın Sayın Sadiciğimiz. Siz gene burada Batı'nın iyi yanlarını almaya çalışıyorsunuz. Almayın kardeşim. Yeter. Her yer Batı'nın iyi yanlarıyla dolu. Ben artık Batı'nın kötü yanlarını görmek istiyorum. Almaya almaya bakın Batı'nın faizi içimize girdi. Bakın Batı'nın dış mihrakları içimize girdi. Biraz da Batı'nın kötü yönlerini görelim ya.
Valla ben
Lütfen.
de Batı'nın günahlarından biraz almamız taraftarıyım açıkçası. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açıklaması oldu Çetin abi. Dedi ki her çocuk aslında Müslüman doğar, onu annesi ve babası Yahudi ya da Hristiyan yapar. Şimdi Türkiye'de nasıl doğuyor çocuklar peki, dünyada Müslüman doğuyorsa?
Valla Türkiye'de bir kere borçlu doğuyorsun hocam. Otomatik borçlu dünyaya geliyorsun. Doğruya doğru. Türkiye'de borç akbille dünyaya geliyorsun. Türkiye pahalı doğalgazla geliyorsun kardeşim. Bakın İngiltere'nin fakir çocuğu bile hem Müslüman doğuyor, bak bak şansa bak, hem de pasta yiyerek doğuyor. Biz pahalı ekmekle doğuyoruz. Adaletin bu mu dünya be? Ayrıca Sayın Ali Erbaş'ın yanlış bildiği bir şey de var. Onu da buradan düzeltmek isterim. Her çocuk Müslüman doğar da Müslüman kalmak istiyor mu kardeşim? Sordunuz mu çocuğa ya? Belki çocuk başka bir şey de olmak istiyor. Ya artık bu seçenekleri arttıralım. Yani bu dört şıklı sorular bile tarihe gömüldü. Neden çok şıklı yaratılış yok artık ya? Belki çocuk hepsi diye işaretlemek isteyecek. Yani biraz da Sayın Ali Erbaş lütfen yukarılara dilekçe versin. Şıklar arttırılsın. Ayrıca bak buradan da gene bir sinsi plan var. Gizli bir ajanda var bak. Her çocuk Müslüman doğru o zaman her çocuğa Türkiye yardım etsin. Her çocuğa Türkiye doğarken Covid aşısı versin. Çocuk bezi versin. Maması. Ya yeter hep biz mi yardım edeceğiz ya? Ben İngiliz kraliçesinden Covid aşısı yardım istiyorum ya. Hadi bakalım.
Peki Çetin, şimdi
Bütün Afrika'nın aşısı bizde. Venezuela'nın maskesi bizde. Kıbrıs'ın videosu bizde. Yeter abi her şeyi biz mi vereceğiz? İtiraz ediyorum. Sadece artık batsın bu dünya ya.
peki Çetin, şimdi biliyorsun Ukrayna ile Rusya arasında bir kriz var. Ukrayna Başbakanı'nın bir açıklaması oldu. Dedi ki bizimle dedi Polonya sınırı arasındaki zavallı Müslümanlar, tırnak içinde ifade ona aittir. Eğer Batı yardım etmezse Tayyip Erdoğan'ı arayacağım. O benim eski dostumdur dedi. Ya hocam, bu Ukrayna Başbakanı bizim durumları bilmiyor herhalde. Kelin merhemi olsa kendi başına sürer. Biz
Şimdi
kendimize yardım edemiyoruz. Oraya nasıl yardım edelim?
bir kere bu tam bir Türk teolojisi. Muhtemelen bu Ukrayna Başbakanı Bayburt'ta olabilir.
Hocam bence Kırım Türklerinden olabilir.
O da
Bir
olabilir.
ihtimal.
Çünkü biliyorsun Türk'ün tipik bir teolojisi vardır. Biriyle tanışırsın, senden biraz farklıysa o abi bize yardım eder. Ne zaman sıkışsak arayabiliriz. Kardeş bizde de bitti bizde de. Ayrıca bu Polonya'ya dünyanın başı bela ya. Dünyadaki bütün krizin içinde Polonya var ya. Ya bu ne Polonya'ymış kardeşim? Şunu da anlamıyorum. Hangi millet Ukrayna sorun yaşayabilir ya? Bu ne cehalet ya? Ukrayna'yla sorunu olan cahildir. Cahillik kardeşim. Ya Tayyip Bey de ne imaj yaratacağı? Para yok ama herkes zeki sanıyor onu.
Ya
Dünya
zaten
lideri
bilirsin.
böyle herhalde. Paran yok hem de zeki sanılıyorsun.
Şimdi Çetin abi şeyi bilirsin. Taşra'da. Şimdi zamanında özellikle bunu böyle cömertliğiyle bilinen falan hava atmayı seven esnaflarda olur. Adam düşer bir kuruşu yoktur. Borç alır yine o masayı kurar. Yine ben zenginim havasını atar ölene kadar. Bir ölür çocuklar senetlerle,
Hocam
kitaplarla.
affedersin. Sen rahmetli babamla mı tanışıyordun? Sen babamı
Öyle mi?
yedirsin mi? Bak babamı
Yok.
tarif edeyim sıfta.
Öyle mi? Şu
Çok
anda
komik
öyle.
geldi.
Peki. Yani peki Çetin bu çocuklarla görüşülmüş mü Müslüman olup olmadıklarına dair? Yani kelime-i şehadet mi getirmişler? Nasıl olmuş bu olay?
Hocam şimdi yapılan bilimsel araştırmalarda çocukların o ilk çıkardığı ınga, ınga sesinin lay lay lala en yakın ses tonu olduğu söyleniyor.
Anladım.
Muhtemelen bilimsel bir bulgu bu.
Peki. Şimdi Çetin bu sene Avrupa kupalarında takımlarımızdan Galatasaray dışında başarılı olan olmadı. Fenerbahçe de elendi biliyorsun. Ama en çok
Maalesef
Beşiktaş'ın
elendi hocam.
maalesef elendi. Evet.
Yunan lobiler tarafından elendi.
Ama en çok Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı konuşuldu. Çünkü bir kere Beşiktaş bundan bir önceki Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir performans gösterip namağlup lider çıkmıştı gruptan Şenol Güneş yönetiminde. Geçen sene de Sergen yönetiminde iyi bir Beşiktaş izledik. Bu sene umutlar vardı Şampiyonlar Ligi ile ilgili ama şu an sıfır çekilmiş durumda. Son maça bakıyor her şey. Ne diyorsun?
Son maçın neyine bakıyor ya? Beşte
Bitti mi son maç?
sıfırlar. Bitti.
Altı bitti değil mi? Beş maç var. Altı maç var hocam.
Tam 6 maç olsa da ne yapacağız o puanı?
Ya işte sıfır çekmeyecek yani biliyorsun tarihte sıfır çeken iki takım var Şampiyonlar Ligi'nde.
İlk defa
Birisinin ismini verip senin canını sıkmak istemiyorum şimdi.
sıkmayacağım benim canımı.
Evet.
Bir kere benim ecdadımın sıfırı bulmasının en canımı sıktığı 2 olay işte. O sıfırı bulmasak bir sıfır çekmiş olmayacaktık hasta.
Ya kardeşim bu adam bizim ecdadımız değil. Adam Arap. Türk değil yani.
Kim diyor ya?
Anadolu'da bile yaşamamış ya.
Kasımpaşa Arabistan'da mı ki? O Kasımpaşa'daki abinin ecdadı buldu çünkü sıfırı. Ben de hani benim de ecdadımdır diye. Düşün çünkü ben de Fatih'te oturdum
Evet.
yıllarca. Hani Kasımpaşa'daki ecdat muhakkak bizim de ecdadımız olmuştur.
Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi
Anadolu'da
bu.
da ben sana bir şeyim.
Evet.
Anadolu'da da ecdadın tespiti kadar zor bir tespit yok bak. Bak bugün dünyada Big Bang'ler bulundu. Yok Tanrı parçacığı bile buldu. Anadolu'da ecdat parçacığını bulamazsın abi. Mümkün değil
Allah.
ya.
Mezar taşlarını okuyamıyoruz ya ondan bulamıyoruz hocam.
O da olabilir ha.
Ya bir kere bir şey söyleyeceğim.
Söyle hocam.
Şimdi araya girdim de kafama şu takıldı. Beşiktaş'a gelmeden. Yani sıfırın en son bulunması da tuhaf değil mi ya?
Hiç, hiç. Tabii
Yani
canım
biri
ya.
bulmuşsun. 2'yi, 3'ü, 4'ü, 7'yi, 100.000'i, 1 milyonu. Ya sıfır niye sona kalmış?
Kimsenin aklına gelmemiş mi sıfır? Her
Hakikaten ya.
toplantıda mikrofonun sesinin düştüğü yerde bulundu. O bilim
Vallahi bilmiyorum.
adamının hakkımı yendi. Hani derler ya yok elektriği bilmem şu buldu telefonu bu buldu diye. Hakkı yendi. Tesla çalmış da. Ya kardeşim bütün bunların hepsinin Müslümanların başına gelmesi bir tesadüf olabilir mi?
Kesinlikle olamaz. O konuda
Ayrıca sen koca Sümer milleti ol. Her boku bul. Sıfırı da Müslümanlara bırak. Hadi canım orta sende.
evet Çetin Beşiktaş diyorduk. Konudan çok saptık.
Valla Beşiktaş bir kere trafiği çok yoğun. Ben uzun zamandır Beşiktaş'a gelmiyorum. Zaten o Taksim Beşiktaş minibüsü vardı.
Gelmezsin tabii. Beni görmeye de gelmezsin.
Tabii.
Gelince aramazsın. Aman
Tabii
sadece
canım.
Beşiktaş'a çağırır beni. Esenyurt'tan Beşiktaş'a nasıl gideceğim diye mesajlar atmazsın.
Ya benim için kutsal vatan Fatih'in Saraçhanesi'dir abi. İmamoğlu'nun oraya gidiyorum. Zaten büyük şehir bizde.
Peki. Hala Beşiktaş'la ilgili bir şey söylemedin. Söylemeyeceksin de galiba.
Söylemiyorum ya.
Valla tercihine saygı duymaktan başka çarem yok Çetin. Söylemiyor. Sen söylemiyorsundur. Fenerbahçe ilgili bir şey söylemek ister misin?
Ya Fenerbahçe'yi çok seviyorum da hep bizi üzüyor ya.
Yıkıldı adam. Ya şu sakallar Fenerbahçe yüzünden ağrıdı ya.
Vallahi billahi ya.
Gerçekten Fenerbahçe yüzünden ağrıdı.
Hayır, aristokrasiye teslim ettik, gene bir çözüm yok. Ulan dünyada aristokrasinin çözemediği bir şey yok. Biz daha aristokrasiyle bile işemedi.
Valla Çetin yakında eğer takım böyle giderse Fenerbahçe taraftarı meydanlara giyotinlerle yürüyecek aristokrasiyi devirip burjuvayı tekrar getirmek için. Zaten Aziz Bey biliyorsun silah tüccarı.
Silah demeyelim de savaş araçları diyelim ona.
Savaş araçları tüccarı giyotinde üretir kendisi
Hocam
yeterince.
ticaretin onda dokuzu savaş araçlarındadır zaten.
Tamam. Aziz Bey diyorum yeterince giyotin üretir aristokrasi için.
Üretir. Aziz
Üretir.
Baba her şeyi üretir hocam.
Peki Çetin. Şimdi
Aziz
asgari
Baba
ücret
Paşa Kuzgun Leşe.
hala Aziz Yıldırımcı mısınız Çetin Bey? Açık
Sonsuz.
soru.
Benim 3
Sonsuz.
tane kırmızı çizgim var.
Aykut
Onlar
Kocaman
çizgim.
bir. Aykut
Sayın
Kocaman.
dinleyicilerimin kişisel hayatıma mecbur ettiğim için özür dilerim ama 1. Fenerbahçe. 2. Aziz Yıldırım. 3. Aykut Kocaman.
Peki, teşekkür ederim Çetin. Çetin şimdi asgari ücret toplama komisyonu, asgari ücret
Verilir.
belirleme komisyonu kuruldu. Ne bekliyorsun bu komisyondan? Nasıl bir karar çıkacak? Çok yüksek bir zam beklentisi var çünkü.
Hocam
Çünkü
asgari ücret belirleme komisyonunun belirleme süreci devlet sırrıdır. Bu konuda konuşamam. Rakam veremem. Belirleyecek arkadaşa Allah yardımcısı olsun. Başka
Madem
sözüm
bu
yok.
konuda konuşamazsın, niye programdan önce bana asgari ücret komisyonunu sor diye söylüyorsun?
Tarafımı
Bana buraya
belirlemek için
yazsın.
hocam.
Ha?
Tarafımı belirledim. Devlet sırrını açıklamıyorum.
Allah Allah. Bana da bahset bu zaman. Biz de ortada mı kalalım yani?
Sen de tabii abi de. Hemen atla. Elbette abi. Biz devlet sırrını namus biliriz de mesela. Ya bu devlet
Vallahi
sırrı nasıl bir sır ya? 4 yıldır mesela adamın dosyası bilinmiyor. Suçu ne bilmiyor. Savcı da bilmiyor. Yalanla bak. İddia ediyorum o 4 yıldır yargılanan dosyadaki savcı boş kağıda bakıyor, boş kağıt. Ha, devlet sırrıdır açıklanamaz deyip kapatıyor dosyayı. Tutuklunun devamını diyor. Örneğin bu sabah mı, dün sabah mı gene bir siyasi partinin kurucusu
Metin
tutuklandı.
Gürcan tutuklandı
Metin
biliyorsun.
Gürcan Bey,
Eski
DEM Parti
asker.
kurucu üyesi.
Evet.
Askeri casusluk. Dava tarihi, yani dosya tarihi 2020. Bakın hocam ben mizah için buradayım ama artık mizah da bitti be kardeşim. Artık mizah da bitti. Ya bir casus 1 yıldır ne için tutuluyor dışarıda ya? Niçin 1 yıldır bir casus dışarıda? Sadece soruyorum bak. Sadece soruyorum. İki. Madem buralara geldi iş. Ya arkadaş, 4 yıldır tutuklunun devamına ya filmin sonu bile yazılsa arkasında yarınlar bile 4 yıl sürmüyor ya. Yönetmen sıkılıyor. Yeter. Ben artık yeni şeyler yazmak istiyorum diyor senarist. Yönetmen yeni şeyler. 4 yıldır hakimin savcısı sıkılmıyor. Ne? Tutuklunun devamını diyor.
Sayın
Yapacak bir
Osman
şey yok.
Kavala için.
Evet Osman, sizin Türkçeniz çok güçlü maşallah.
Evet.
Yani Metin Gürcan denilen sayın siyasetçinin siyasi casusluğu 1 yıldır ülkeye zarar versin diye göz yumanlar suçu yok mu ya?
Hepsi yargılansın diyorsun.
Derhal.
Peki.
Ama
Çetin
tutuklunun
bu
devamına yöntemi de yargılansınlar.
Peki. Çetin, bu haftalık programın sonuna geldik. Söyleyeceğim bir
Çok
şey
şükür
var mı diye
kardeşim, merak etme.
sormayacağım.
Yeter artık.
Sormayacağım.
Kapat.
Sormuyorum. Peki,
Tamam.
tamam. Evet, değerli izleyenler, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Girasun, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.